Ayrım 27.
Sayfa 640. Şövalyeler, asılzadeler, cömert soylular bana sersem gözüyle baksalar, bunu dayanılmaz bir hakaret sayardım. Ama şövalyeliğin sarp yollarına hiç girmemiş, ayak basmamış kalem erbabının bana ahmak gözüyle bakması hiç mi hiç umurumda değil. Ben Tanrı'nın izniyle şövalyeyim, şövalye olarak da öleceğim. Bazıları kibirli hırsın, kimileri kölece, aşağılık dalkavukluğun, kimileri aldatıcı riyakarlığın, bazıları da gerçek dinin geniş çayırlarında yol alırlar. Fakat ben yıldızımın gösterdiği yolda, gezgin şövalyeliğin daracık patikasında ilerlemekteyim. Mesleğimi icra etmek uğruna mülkümü yabana atsam da şerefimi yabana atmış değilim. Ben kötülükle mücadele ettim, haksızlıklara karşı koydum, terbiyesizlikleri cezalandırdım, devleri dize getirdim, canavarların yolunu kestim. Sırf gezgin şövalyelerin aşık olması zorunlu olduğu için aşığım. Aşıksam ahlaksız aşıklardan değil, nefsine hakim platonik aşıklardanım. Amaçlarımı daima faziletli hedeflere yöneltirim ki bu da herkese iyilik etmek, kimseye kötülük etmemektir. Böyle düşünen, böyle hareket eden, böyle konuşan kişiye aptal denip denmeyeceğine sizler karar veriniz, saygıdeğer dük ve düşes hazretleri. Bravo doğrusu dedi Sancho. Sevgili efendim, kendinizi daha fazla savunmanıza gerek yok. Çünkü söylenecek, düşünülecek, yapılacak daha fazla bir şey yok dünyada. Ayrıca bu beyefendi, dünyada gezgin şövalyelerin yaşamış ve yaşamakta olduğunu inkar ettiğine göre, ne dediğini bilmemesinde şaşılacak bir şey var mı? Kardeşim, yoksa siz şu efendisinin cezire vaat ettiği söylenen Sancho Panza mısınız dedi din adamı. Evet, oyum diye cevap verdi Sancho. Üstelik herkes kadar ben de hak ediyorum o cezireyi. Ben, bey yanında dur bey olursun diyenlerdenim. İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde diyenlerdenim. Ağacın iyisine yaslanırsan gölgenin iyisine sığınırsın diyenlerdenim. Ben efendinin iyisine yaslandım, aylardır ona hizmet ediyorum. Tanrı'nın izniyle ben de onun gibi olacağım. O da ben de hayatta olduktan sonra ne onun hükmedecek imparatorluğu ne de benim yönetecek cezirem eksik olur. Kesinlikle öyle Sancho kardeşim dedi Dük bunun üzerine. Ben Senyor Don Quixote adına hiç de fena sayılmayacak fazlalık bir ceziremin valiliğini teklif ediyorum size. Sancho dedi Don Quixote, diz çök ve sana bağışladığı lütuf için ekselanslarının ayaklarını öp. Sancho denileni yaptı. Bunu gören din adamı sofradan kalktı ve müthiş bir öfkeyle dedi ki, üzerimde taşıdığım bu cübbe üzerine yemin edebilirim ki, zat-ı âliniz de bu günahkarlar kadar budalalık ediyorsunuz. Aklı başında olanlar deliliklerini onayladıktan sonra adamlar nasıl deli olmasın? Zat-ı âliniz onların yanında kalın. Onlar bu evde olduğu sürece ben kendi evimde olacağım. Çare bulamayacağım şeyi eleştirmekten de kaçınacağım. Tek kelime daha etmeyip, tek lokma daha yemeyip gitti. Dükle düşesin ricaları onu durduramadı. Zaten dük de yersiz öfkesine gülmekten fazla bir şey söyleyemedi. Gülmesi bittikten sonra Don Quixote'ye dedi ki, saygıdeğer aslanlar şövalyesi, kendinizi öyle mükemmel biçimde savundunuz ki, aşağılama gibi görünen, ancak katiyen aşağılama olmayan bu harekete daha fazla bir karşılıkta bulunmanıza gerek kalmadı. Çünkü zat-ı âlinizin de zaten bildiği gibi, kadınların aşağılaması nasıl mümkün değilse, din adamlarının da aşağılaması mümkün değildir. Doğrudur dedi Don Quixote. Sebebi de aşağılanamayacak kişilerin kimseyi aşağılayamamasıdır. Kadınlar, çocuklar ve din adamları hakarete uğrasalar bile kendilerini savunamayacaklarından aşağılanmış sayılmazlar. Zat-ı âlinizin de gayet iyi bildiği gibi hakaretle aşağılama arasında bir fark vardır. Aşağılama bunu yapabilecek olan yapan ve sonuna kadar götüren kişinin harcıdır. Oysa hakareti aşağılamadan herhangi bir kimse yapabilir. Bir misal verecek olursak, adamın biri sokakta dalgın durmaktadır. Silahlı 10 kişi gelir, adama sopalarla vururlar. O da elini kılıcına atıp yapması gerekeni yapar. Fakat rakiplerinin sayı fazlalığı yüzünden amacına ulaşamaz, yani intikam alamaz. İşte bu adam hakarete uğramış, ancak aşağılanmamıştır. Bir başka misal verelim. Adamın biri sırtı dönük durmaktadır. Bir başkası gelir, vurur ve vurduğu gibi beklemeden kaçar. Birinci adam takip eder fakat yetişemez. Bu durumda sopayı yiyen adam hakarete uğramış, ancak aşağılanmamıştır. Çünkü aşağılamanın sonuna kadar götürülmesi gerekir. Vuran adam arkadan habersiz vurduğu halde elini kılıcına atıp kaçmasa, düşmanıyla yüzleşseydi, sopayı yiyen hem hakarete uğramış hem aşağılanmış olurdu. Sırttan vurulduğu için hakarete uğramış, vuran sonuna kadar götürdüğü, kaçmayıp yüzleştiği için de aşağılanmış olurdu. İşte ben bu lanet olası düello yasaları yüzünden hakarete uğramış ve aşağılanmamış sayılırım. Çünkü çocuklar da kadınlar da karşı koyamazlar, kaçamazlar, yapabilecekleri bir şey yoktur. Kutsal dine kendini adamış kimselerin de durumu aynıdır. Çünkü bu üç cins insan saldırı ve savunma silahlarından mahrumdurlar. Bu sebeple tabiatıyla kendilerini savunmak mecburiyetinde oldukları halde kimseye saldırmak mecburiyetinde değildirler. Her ne kadar biraz önce kendimi hakarete uğramış saydığımı söylediysem de şimdi diyorum ki hayır, kesinlikle hakarete uğramış değilim. Çünkü aşağılanamayacak kişi aşağılayamaz da. İşte bu sebeplerden ötürü ben o zavallı adamın sözlerine kızmamalıyım, kızmıyorum da. Mamafi biraz beklemesini isterdim. Dünyada gezgin şövalyelerin yaşamamış olduğunu, yaşamadığını düşünmek ve söylemekle ne büyük bir hataya düştüğünü kendisine anlatabilmeyi isterdim. Amadis veya onun soyundan gelen sayısız şövalyeden biri bunu duymuş olsa, beyefendinin durumu hiç de iyi olmazdı. Yemin ederim olmazdı, dedi Sancho. Kılıcı öyle bir indirirlerdi ki tepesine, nar gibi, iyice olmuş kavun gibi ortadan ikiye bölüverirlerdi. Onlar böyle tahriklere katlanacak adam mıydılar? Yemin ederim Renaud de Montauban adamcağızın bu laflarını duysaydı, eminim ağzına öyle bir kılıç indirirdi ki 3 sene konuşamazdı. Onlara bulaşsaydı da ellerinden kurtulmaya çalışsaydı bakalım. Düşeş Sancho'nun konuşmalarını dinledikçe gülmekten katılıyordu. Onun gözünde Sancho efendisinden daha komik, daha deliydi. O sıralarda birçok kişi bu kanıyı paylaştı. Sonunda Don Quixote sakinleşti. Yemek bitti. Sofra kaldırılırken 4 genç kız geldi. Birinin elinde gümüşten bir leğen, birinin elinde yine gümüşten bir ibrik, birinin omuzunda da 2 tane bembeyaz yumuşacık havlu vardı. Kolları yarısına kadar sıvanmış 4. genç kızın beyaz ellerinde de, beyazlıkları şüphe götürmezdi, yuvarlak bir kalıp Napoli sabunu vardı. Leğeni taşıyan genç kız geldi ve zarif, becerikli bir hareketle Don Quixote'nin çenesinin altına yerleştirdi. Don Quixote tek laf etmeden bu merasime şaşırarak, o yörede el yerine sakal yıkamanın adet olduğunu düşünerek sakalını iyice öne uzattı. Aynı anda ibrikten su yağmaya başladı. Sabunlu genç kız sakalını süratle sabunladı. Kar kadar beyaz sabun köpükleriyle itaatkar şövalyenin yalnız sakalını değil, yüzünü ve gözlerini de temizledi. Öyle ki Don Quixote mecburen gözlerini kapadı. Bütün bunlardan haberi olmayan dük ve düşes, bu olağanüstü yıkama töreninin nereye varacağını merak ediyorlardı. Berber genç kız her tarafı bir avuç köpükle kapladıktan sonra su bitmiş gibi yaptı ve ibrikli kıza gidip su getirmesini, Senyor Don Quixote'nin bekleyeceğini söyledi. İbrikli kız gitti. Don Quixote de akla hayale gelebilecek en tuhaf, en gülünç halde kala kaldı. Hazır bulunanların hepsi, ki epeyce çoktular, Don Quixote'ye bakıyordu. iki karış uzunluğundaki oldukça esmer boynunu, kapalı gözlerini ve sabun köpüğü içindeki sakalını görüp akıllılık ederek gülmelerini tutabilmeleri adeta bir mucizeydi. Oyuncu genç kızlar gözlerini yere dikmiş, efendilerine bakmaya cesaret edemiyorlardı. Dükle Düşes hem öfkelerini hem kahkahalarını bastırmaya çalışıyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Kızların cüretini cezalandırsa mıydılar, yoksa Don Quixote'yi o halde görmenin eğlencesine karşılık ödüllendirse miydiler? Sonunda ibrikli genç kız geldi, Don Quixote'nin yıkanma işlemi tamamlandı ve sonra havluları getiren kız yavaş yavaş kuruladı. Ardından kızların dördü de önünde yerlere kadar eğilip selam vererek gitmeye hazırlandıklarında, Dük Don Quixote oyunu anlamasın diye leğenli kızı çağırdı ve dedi ki, ''Gelin beni de yıkayın ama dikkat edin su bitmesin.'' Zeki ve becerikli genç kız hemen gelip Don Quixote'ye yaptığı gibi Dük'ün çenesinin altına leğeni tuttu. Süratle güzelce yıkayıp sabunladılar. İyice kurulayıp temizledikten sonra selam verip gittiler. Sonradan öğrenildiğine göre Dük, kızlar kendisini de Don Quixote'yi yıkadıkları gibi yıkamazlarsa bu cüretlerini cezalandırmaya yemin etmişti içinden. Lakin kızlar onu da sabunlayarak akıllıca kendilerini kurtarmışlardı. Sancho bu yıkama merasimini dikkatle izlemişti. Kendi kendine dedi ki, ''Vay canına, acaba bu yörede şövalyeler gibi silahtarların da sakalını yıkama adeti var mı? Tanrı biliyor ya çok ihtiyacım var. Hatta usturayla tıraş etseler daha da memnun olurdum.'' ''Kendi kendinize ne konuşuyorsunuz Sancho?'' diye sordu Düşes. ''Diyorum ki,'' dedi Sancho, ''duyduğuma göre diğer prenslerin saraylarında sofra kaldırılırken eller yıkanırmış ama sakal yıkandığını hiç bilmiyordum. Çok yaşamak bu yüzden iyi işte, çok görmek için. Gerçi çok yaşayan çok çeker de derler. Yine de böyle bir yıkama töreni dert değil, zevk.'' ''Hiç merak etmeyin dostum Sancho,'' dedi Düşes. ''Ben kızlara söylerim, sizi de yıkarlar. Hatta gerekirse köpeklere ziyafet çekerler.'' ''Sakalımı yıkasınlar yeter,'' diye cevap verdi Sancho. ''En azından şimdilik. Sonra ne olacağını Tanrı bilir.'' ''Sofracı başı,'' dedi Düşes. ''Sevgili Sancho'nun arzusuyla ilgilenin, harfiyen yerine getirin.'' Sofracı başı, Senyor Sancho'nun her istediğinin yapılacağını söyleyip yemeğe gitti. Sancho'yu da yanında götürdü. Dükle Düşes ve Don Quixote masada kaldılar. Çok çeşitli şeyler hakkında konuştular. Ama hepsi silahşörlük ve gezgin şövalyelik mesleğiyle ilgili şeylerdi. Düşes Don Quixote'ye kuvvetli bir hafızası olduğunu belli ettiğini söyledi. Kendisinden Senyora Dulcinea del Toboso'nun güzelliğini ve yüz hatlarını etraflıca tasvir etmesini rica etti. Güzelliğinin öyle bir şöhreti vardı ki, övgülerden anlaşıldığı kadarıyla yeryüzünün, hatta La Mancha'nın en güzel yaratığı olmalıydı. Don Quixote Düşes'in ricasını duyunca iç geçirdi ve sonra dedi ki, ''Kalbimi yerinden çıkartıp Zat-ı Ali'nizin gözlerinin önüne bir tepsi içinde şu masanın üzerine koyabilseydim, hayali mümkün olmayan şeyi söyleme zahmetinden dilimi kurtarırdım. Çünkü o zaman Zat-ı Ali'niz onun resmini kalbimde görebilirdiniz. Ben şimdi niçin eşsiz Dulcinea'nın güzelliklerini tek tek ayrı ayrı tasvir etmeye koyulayım? Bu görev benim değil, başkalarının omuzlarına yüklenmeye layıktır. Bu görev Parasios'un, Timantes'in, Apeyes'in fırçalarına, Lisippos'un kalemine düşerdi. Tablolara resmedilip mermerlere, tunçlara kazılması, Ciceronian ve Demosthenian belagatle övülmesi gerekirdi. Senyor Don Quixote, Demosthenian ne demek diye sordu Düşes. Hayatımda duymadığım bir kelime. Demosthenian belagat demek, dedi Don Quixote. Demosthenes'in belagatı demektir. Tıpkı Ciceronian belagatın Cicero'nun belagatı olduğu gibi. Bu ikisi dünyanın en büyük hatipleridir. Doğru, dedi Dük. Cahilce bir soruydu bu. Her şeye rağmen Senyor Don Quixote, bize kendisini tasvir etseniz çok memnun olurduk. Çünkü eminim portresi taslak halinde bile çizilse, dünyanın en güzel kadınlarını kıskandıracak güzellikte olur. Tabii ki tasvir etmeyi isterdim, dedi Don Quixote. Ancak kısa bir süre önce başına gelen felaket resmini hafızamdan sildi. Öyle bir felaket ki bu, onu tasvir etmeyip ağlasam yeridir. Geçtiğimiz günlerde 3. seferime çıkarken onun ellerini öpmek, hayır duasını, onayını ve iznini almak üzere huzuruna çıkmaya gittiğimde, beklediğim kişinin yerinde bir başkasını buldum. Kendisine büyü yapılmış ve prensesken köylü kızına dönüşmüştü. Güzelken çirkin, melekken şeytan, mis kokuluyken pis kokulu, kibarken kaba, zarifken cambaz, ışıkken karanlık olmuş. Kısacası Dulcinea del Toboso'yken sayagolu bir köylü olmuştu. Aman tanrım diye haykırdı bunun üzerine Dük. Dünyaya bu kötülüğü kim yaptı? Dünyayı sevindiren güzelliği, eğlendiren zarafeti, güven veren dürüstlüğü kim yok etti? Kim mi, dedi Don Quixote. Peşimi bırakmayan çok sayıdaki kıskanç, kötü büyücülerin birinden başka kim olabilir? Bu lanet olası soy, yeryüzüne iyilerin kahramanlıklarını gölgelemek, yok etmek için, kötülerin işlerini aydınlatıp yüceltmek için gelmiştir. Büyücüler peşime düştüler, peşimdeler ve peşimden ayrılmayacaklar. Ta ki beni ve soylu kahramanlıklarımı nisyanın dipsiz çukuruna gömünceye kadar. Bunun için de beni en zayıf noktamdan vurup yaralamaktalar. Çünkü bir gezgin şövalyenin elinden sevgilisini almak, gözlerini, güneşini, besinini elinden almak gibidir. Daha önce de çok söyledim, tekrar ediyorum. Sevgilisiz gezgin şövalye, yapraksız ağaca, temelsiz yapıya, bedensiz gölgeye benzer. Söylenecek bir şey kalmadı, dedi Düşes. Mamafi, Senyor Don Quixote'nin kısa bir süre önce yayınlanan ve herkesin övgüyle karşıladığı hikayesine inanacak olursak, bu hikayeden öyle anlaşılıyor ki, yanlış hatırlamıyorsam, Zat-ı Ali'niz, Senyora Dulcinea'yı hiç görmemişsiniz. Bu hanım yaşamıyor, hayali bir sevgili. Zat-ı Ali'niz onu hayalinizde canlandırmış ve istediğiniz zarafet ve mükemmeliyette çizmişsiniz. Bu konuda söylenecek çok şey var, dedi Don Quixote. Dulcinea'nın yaşayıp yaşamadığını, hayali olup olmadığını Tanrı bilir. Bunlar sonuna kadar incelenecek şeyler değiller. Ayrıca sevgilimi ben canlandırmadım. Yine de onu kendisine dünya çapında bir şöhret kazandıracak özelliklere sahip bir hanımefendi olarak düşünüyorum. Yani kusursuz güzellikte, kibirli olmadan ağırbaşlı, namusluca aşık, kibar olduğu için minnettar, iyi yetişmiş olduğu için kibar ve son olarak da soylu. Çünkü soylu kanda güzellik, mütevazi bir güzelin erişemeyeceği mükemmeliyetle parlar ve ışıldar. Doğrudur, dedi Dük. Ancak Senyor Don Quixote'nin izniyle bir şey söylemek istiyorum. Kahramanlıklarını okumuş olduğum için bunu söylemekten kendimi alamıyorum. Bu kitaptan anlaşıldığına göre Dulcinea'nın El Toboso'da veya başka bir yerde yaşadığını ve Zat-ı Ali'nizin tasvir ettiği gibi güzelliğin doruğunda olduğunu kabul etsek bile, soyluluk bakımından Oriana'larla, Alastrarella'larla, Madasimalarla ve Zat-ı Ali'nizin de bildiği kitapları dolduran diğer hanımlarla at başı gidemez. Buna karşılık şöyle söyleyebilirim, dedi Don Quixote. Dulcinea yaptıklarıyla ölçülür. Fazilet kanı yüceltir. İffetli ve mütevazi kişi, ahlaksız bir soyludan daha çok takdire şayandır. Üstelik Dulcinea, tacı, asası yerinde bir kraliçe olabilecek tıynettedir. Çünkü güzel ve faziletli bir kadın, daha büyük mucizeler yaratmaya kadirdir. Madden olmasa da manen daha büyük servetler saklıdır içinde. Bana kalırsa Senyor Don Quixote, dedi Düşes, Zat-ı Ali'niz her söylediğinizi ince eleyip sık dokuyarak söylüyorsunuz. Ben bundan böyle El Toboso'da bugün Dulcinea diye birinin yaşadığına, güzel ve soylu olduğuna, Senyor Don Quixote gibi bir şövalyenin hizmetine layık olduğuna inanacağım. Evimdeki herkesi de, hatta gerekirse efendim dükü de inandıracağım. Kendisini bundan fazla övmek de mümkün olamaz zaten. Ne var ki içimde küçük bir şüphenin, Sancho Panza'ya karşı belli belirsiz bir hırsın doğmasına da engel olamıyorum. O da şu: kitapta yazdığına göre Sancho Panza, Senyora Dulcinea'ya zat-ı âlinizin mektubunu götürdüğünde, kendisi bir çuval buğdayı kalburdan geçirmektedir. Hatta Sancho buğdayın esmer buğday olduğunu söyler. Bu da soyluluğu konusunda beni şüpheye düşürüyor. Don Quixote buna şöyle cevap verdi: sevgili hanımefendi, şunu bilmeniz gerekir ki benim başıma gelen olayların hepsi değilse bile çoğu, diğer gezgin şövalyelerin başlarına gelen olayların olağan sınırlarının dışına taşar. İster kaderin bilinmez arzusu tarafından yönlendirilmiş olsunlar, ister kıskanç ve kötü bir büyücünün fesatlığı tarafından. Meşhur gezgin şövalyelerin hepsinin ya da çoğunun bazı hususiyetleri olduğu ispat edilmiş bir gerçektir. Mesela birinin hususiyeti kendisine hiçbir büyünün işlememesidir. Bir diğerininki, meşhur Rola'nınki ise etine hiçbir şeyin işlememesi, yani yaralanmamasıdır. 12 asılzadeden biri olan Rola'nın ancak sol ayağının tabanından yaralanabileceği, üstelik de herhangi bir silahla değil, sadece ve sadece kalın bir iğnenin ucuyla yaralanabileceği söylenirdi. İşte bu yüzden Bernardo del Carpio onu Roncesvalles'te öldürdüğünde kılıcıyla yaralayamayacağını anlayıp kucaklayarak havaya kaldırmış, kollarının arasında sıkarak boğmuştu. O sırada Herküles'in Antaios'u, toprağın oğlu olduğu söylenen o korkunç devi öldürüşünü hatırlamıştı. Bu söylediklerimden şuraya gelmek istiyorum.